Asrı Aşan Yalan, 1915.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan tüm dinleyicilerimize merhaba. Ben Mehmet Kancı. Tarihimizin az bilinen bir sayfasını daha açmak üzere Asrı Aşan Yalan 1915 adlı programımızla huzurlarınızdayız. Bu programda gerek Türkiye üzerinde uluslararası platformda siyasi baskı kurmak amacıyla, gerekse Türk diplomatlara ve ailelerine yönelik terör eylemlerini meşrulaştırmak için kullanılan, sözde Ermeni soykırımı iddialarının dayandırıldığı 14 Mayıs 1915 tarihli tehcir yasasını konuşacağız. Bu yasaya hangi gerekçelerle ihtiyaç duyuldu, Osmanlı Devleti'ni böyle bir yasayı uygulamaya koyan tarihi süreç neydi ve Birinci Dünya Savaşı başladıktan sonra Osmanlı topraklarındaki hangi olaylar düşmanla işbirliği yapanlara karşı tehcir yasasının uygulanmasını mecbur kılmıştı? İşte bu programda önümüzdeki haftalar boyunca da bu soruların cevaplarını arayacağız. Bu cevapları ararken tarihin karmaşık yollarından geçeceğiz ve muhtemelen bu yollar karşımıza başka sorular da çıkaracak ve onların da yanıtlarını bulmaya çalışacağız. Sevgili dinleyiciler, Osmanlı Devleti'nin 1915 yılında almaya zorlandığı bu kritik kararın köklerine inmek için 18. yüzyıla kadar geriye dönmek, tarihi olayların cereyan ettiği bir film makarasını 145 yıl geriye sarmak icap eder. Tehcir yasasının sözde bir soykırım olduğunu bugünün Türkiye'sine dikte ettirmeye çalışan Ermeni lobileri ve onların destekçisi ülkelerse, konuyu yalnızca 1915 yılı parantezi içerisine alıp değerlendirmek gayreti içindedirler. Tarihi sebep-sonuç ilişkilerinden soyutlamaya meyilli bu yaklaşım, Rumeli ve Anadolu Türklerinin maruz kaldıkları katliam, şiddet ve zorunlu göç vakalarıyla ilgilenmez. Oysa tarihi bir vakayı anlamak ancak sürecin başladığı noktadan yola çıkıp yaşandığı tüm tarihsel süreç ve coğrafyadaki izlerini sürmekle mümkündür. İşte biz de önce çıkacağımız bu tarih yolculuğunda hangi duraklara uğrayacağımıza dair sizleri bilgilendirelim. Öncelikle 1915 tarihli tehcir yasası nedir ve tehcir ne demektir? Tehcir yani zorunlu göç ettirme başka hangi olaylarda hangi ülkeler tarafından uygulanmıştır? Kısaca bu noktalara değineceğiz. Ardından az önce ifade ettiğim gibi 1915 tehcir kanununu hangi tarihi olaylarla beraber düşünmemiz gerekiyor? Bunların üzerinde tek tek duracağız. Aslında bu tarihi vakalardan bazılarını ipucu olarak sizlerle beraber analım. 1770 Rus donanmasının Çeşme Deniz baskını, 1770 yine Orlov isyanı, 1814 Etniki Eterya'nın Odessa'da kuruluşu, 1821 Mora katliamı, 1876 Bulgar isyanı, 1877-1878 Osmanlı-Rus harbi, 1890 Kumkapı olayları olarak da anılan İstanbul'daki ilk Ermeni isyanı, 1895 yılı boyunca Hınçak ve Taşnak terör örgütlerinin Anadolu'nun çeşitli illerinde gerçekleştirdikleri terör eylemleri, 1896 Osmanlı Bankası baskını, 1905 Sultan Abdülhamit'e yönelik suikast girişimi ve Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na katılma kararını takiben Aralık 1914'ten itibaren Van ve çevresinde başlayan isyan hareketleri. Gördüğünüz gibi 1915 Tehcir Kanunu uzun uzun yıllar boyunca yaşanan bir takım tehdit hareketleri ve terör eylemlerine karşı verilmesi gereken, verilmek zorunda kalınan bir cevaptı. Bunlar ele alacağımız konuyu doğrudan etkileyen önemli olayların yalnızca bir kısmının tarihleri, bunu da belirtelim. Programımız ilerledikçe bu takvime daha nice kritik tarihleri ve olayları ekleyeceğimizi göreceksiniz. İşte tehcir yasasını sözde bir soykırım olarak uluslararası topluma takdim etmek isteyenler bu olaylardan asla bahsetmezler. Bu olaylar zinciri aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin parçalanması tarihidir. Şimdi ilk olarak tehcir yasası olarak bilinen yasa nedir? Bununla başlayalım. Bu yasaya öncelikle 1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla beraber seferberlik çağrısına uymayan, dahası kurdukları silahlı çetelerle Osmanlı ordusunu arkadan vuran, yaşadıkları bölgelerdeki Türk ve Müslüman halkı terörize eden Ermeni ve Rum çeteleri nedeniyle ihtiyaç duyuldu. Yalnızca Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da değil, Bafra ve çevresinde terör hareketlerine girişen Rumlar da bu yasa kapsamında Rus ordusunun ilerlediği güzergahtan uzaklaştırıldı. Evet, şimdi bakalım 27 Mayıs 1915 tarihinde hazırlanıp 1 Haziran'da yürürlüğe konan bu tehcir ya da diğer adıyla sevk ve iskan yasası ne diyor? Madde 1. Sefer sırasında ordu ve kolordu komutanları ve bunların vekilleri ve bağımsız mevki komutanları ahali tarafından herhangi bir biçimde hükümetin emirlerine ve memleketin savunması ve asayişin korunması ile ilgili eylem ve düzenlemelerine karşıt davranış, silahlı saldırı ve direniş görürlerse derhal askeri kuvvetleriyle en şiddetli cezalandırmaya girişmek, saldırı ve direnişi temelinden yok etmekle yetkili ve yükümlüdürler. Ordu ve bağımsız kolordu ve tümen komutanları askeri gerekler dolayısıyla casusluk ve hıyanetlerini hissettikleri köyler ve kasabalar halkını teker teker ya da toplu olarak öteki bölgelere göndertebilir ve yerleştirebilirler. Sizlerin de dinlemiş olduğu üzere bu yasada herhangi bir etnik ya da dini topluluğu hedef alan, soykırım ya da benzeri bir uygulamaya yol açacak ifade ya da ifadeler yer almamaktadır. Temel amaç, cephe gerisinde düşman ordusuyla işbirliği yapan grupların engellenmesidir. Bu amaçta Osmanlı Devleti'nin 30 Ekim 1914'te 1. Dünya Savaşı'na katıldığını ilan etmesiyle beraber gayri nizami kuvvetler oluşturarak hem Osmanlı ordusuna hem de Türk ve Müslüman sivillere saldırıya geçen Rum ve Ermeni çetelerin faaliyetleri nedeniyle zaruri hale gelmiştir. Burada tehcirin kelime anlamı üzerinde de durmak gerekir. Profesör Doktor Azmi Süslü'nün Tehcir Olayındaki Gerçekler isimli eserindeki ilgili kısma bakalım. Profesör Süslü'nün işaret ettiği üzere tehcir, bir yerden başka bir yere göç ettirmek, hicret ettirmek, imigrasyon, emigrasyon manasını taşır. Yabancı dillerdeki karşılığı budur. Bu fiilde bir sürgün, yani Batı dillerinde kullanılan deportasyon manası yoktur. Olayın anlatımında sık sık tenkil, nakletme tabiri de kullanılmış ve hiçbir zaman Batı dillerindeki sürgün anlamındaki deportasyon, egzil, banisman, proskripsiyon gibi terimlerin karşılığı olan Arapça tabirler kullanılmamıştır. Buna rağmen bilmeyerek veya çoğu kez olayı dramatize etmek amacıyla Ermeniler ve bazı Batılı yazarlar tarafından sürgün manasına gelen sonuncu terimler seçilmiştir. Bu ise tarihi açıdan olduğu kadar filolojik açıdan da bir hatadır diyor Profesör Doktor Süslü. Savaş halinde zorunlu ikamete tabi tutma yalnızca Osmanlı Devleti'nin başvurduğu bir yöntem de olmamıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında 7 Aralık 1941 günü Japonya'nın savaş ilan etmeden Pasifik'teki Amerika Birleşik Devletleri üssü Pearl Harbor'a saldırması benzer bir uygulamayı beraberinde getirmiştir. Washington yönetimi düşmanla işbirliği yapabilecekleri endişesiyle 120 bin Japon kökenliyi Kaliforniya, Washington, Oregon, Montana, New Mexico ve Kuzey Dakota'da kurulan kamplarda zorunlu ikamete tabi tuttu. Bu insanların büyük bölümü Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olmalarına rağmen kamplara kapatılmaktan kurtulamamışlardı. Hawaii adalarındaki Japon kökenliler de anakaraya transfer edilerek kampların yolunu tuttular. Hatta sevgili dinleyiciler, dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin Roosevelt'in imzaladığı 9066 numaralı emir ülke sınırlarını dahi aşacak bir hale gelmişti o dönemde. Güney Amerika ülkeleri Peru, Brezilya, Şili ve Arjantin'deki Japon kökenliler zor kullanılarak Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer edilip kamplara kapatıldılar. İkinci Dünya Savaşı'nın sona erdiği tarihe kadar faaliyet gösteren bu kamplarda zaman zaman koşulların kötülüğü ve dağıtılan gıdanın yetersizliği nedeniyle isyanlar da meydana geldi. Amerikan güvenlik güçleri isyanları bastırmak için şiddete başvurmaktan geri kalmadı. Olaylar sırasında Japon kökenlilerden yaşamını yitirenler oldu. Kamplara sevk edilen bazı kişiler ise şüpheli vakalarda kaçma şüphesiyle vurularak öldürüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığımız bu örnekten sonra yeniden 1914-1915 yıllarına dönelim şimdi. Tehcir yasasına ulaşan sürecin ilk basamağını Taşnak ve Hınçak terör örgütlerinin Anadolu'daki Ermenilere ulaştırdıkları şu talimatlar oluşturmaktadır. Bunları şimdi madde madde sizlere sayacağım. 1. Kim olursa olsun her Ermeni asli ihtiyaçlarından bazılarını bile satmak suretiyle silahlanmalıdır. 2. Seferberlik ilanıyla silah altına çağrılan Ermeniler bu çağrıya uymayacaklar ve çevresindeki halkı Müslümanlar dahil olmak üzere orduya katılmaktan men edeceklerdir. 3. Her ne surette olursa olsun silah altına alınmış olan Ermeni askerleri ordudan firar edip Ermeni çetelerine veya gönüllü birliklerine katılacaklardır. 4. Rus orduları sınırı geçer geçmez komiteciler, firariler ve çeteler Rus ordusuna katılarak onlarla birlikte Osmanlı ordusuna saldıracaklardır. 5. İkmal yollarını, telgraf hatlarını kesmek suretiyle Osmanlı ordusunun iaşe ve istihbaratını sekteye uğratacaklardır. 6. Cephe gerisinde 2 yaşına kadar olan bütün Müslümanları gördükleri yerde ve her fırsatta katledeceklerdir. 7. Müslüman halkın yiyecek, mal ve mülkünü ele geçirecek veya yakıp yıkacaklardır. 8. Terk edecekleri ev, tarım ürünleri, kilise ve hayır kurumlarını yakıp bunları Müslümanlar yapmış gibi propaganda yapacaklardır. 9. Resmi devlet dairelerini kundaklayacak, Osmanlı zaptiye ve jandarmalarını pusuya düşürerek katledeceklerdir. 10. Cepheden yaralı dönen Osmanlı askerlerini öldüreceklerdir. 11. Şehirlerde, kasabalarda, köylerde isyanlar, ihtilaller çıkaracaklardır. 12. Müslüman askerlerin ve sivil halkın morallerini bozarak göçe mecbur edeceklerdir. 13. Bomba, silah imal, tedarik veya ithal ederek bütün Ermenileri silahlandıracaklardır. 14. Ermenilerin yaptıkları isyan, ihtilal ve katliamların faturasını Müslümanlara çıkararak bunu iç ve özellikle dış kamuoyunda neşredeceklerdir. 15. İtilaf devletleri hesabına casusluk ve rehberlik yapacaklardır. Hınçak ve Taşnak terör örgütlerinin bu Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde ve başlangıcında yaptıkları çağrılar, ilerleyen yıllarda 20. yüzyılın ilerleyen safhalarında da Türk diplomatları hedef alan eylemlerle kendisini gösterecektir ve bu iki örgütün terör eğilimli davranış biçimlerini daha sonra biz Sovyetler Birliği'nin yıkılış döneminde Dağlık Karabağ'da Azerbaycan halkına yapılan eylemlerde de gördük. Burada size saydığım maddelerin benzerleri 1980'li yılların sonunda 90'lı yılların başında da yine Azerbaycan halkına karşı uygulanan yöntemlerdi. Dönelim konumuza. Bu maddelerin içerdiği şiddet çağrısının büyüklüğünün anlaşılması için Hınçak ve Taşnak terör örgütünün kuruluş tarihçeleriyle 1915 öncesindeki eylemlerini programımızın ilerleyen bölümlerinde daha detaylı şekilde ele alacağımızı da belirtelim. Peki Osmanlı Devleti bu terör hazırlığına karşı ne yapmıştır? Öncelikle Meclis-i Mebusan'daki Ermeni milletvekilleri aracılığıyla Ermeni çetelerinin liderlerinin uyarılması istenir. Ayrıca patrikhane aracılığıyla Ermeni toplumunun ileri gelenleri de ikaz edilir. Ancak mesele artık sözlü uyarılarla yoluna koyulamayacak bir hale gelmişti. 1890'da İstanbul'dan başlayıp 1897'de Batman'ın Sason ilçesine kadar uzanan ayaklanmalar sürecinde Moskova'nın, Paris'in, Londra'nın, Berlin'in cesaretlendirip kol kanat gerdiği Ermeni terör hareketlerini artık diyalogla durdurmanın imkanı kalmamıştı. Osmanlı Devleti'nin uyarıları Ermeni terör yapıları tarafından hükümetin güçsüzlüğü ve acizliği olarak yorumlanıyordu. Bu hadsiz yaklaşıma karşı ilk adım 24 Nisan 1915 günü atıldı. İçişleri Bakanlığı, tırnak içinde belirtiyorum, iflah olmaz düşmanca faaliyetleri tespit edilen Ermeni komite merkezlerinin kapatılmasına, evrakına da el konularak elebaşlarının tutuklanmasına karar verdi. Bu karar neticesinde 2435 kişi tutuklandı. Ne ilginçtir ki sevgili dinleyiciler, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Ermeni lobilerinin sözde soykırım anma günü ilan etmeye çalıştıkları 24 Nisan gününün kökeni işte bu kararın uygulanmasına dayanmaktadır. Yani ne tehcir yasasıyla ne de zorunlu göçle alakası olmayan bir tarihtir. Bilakis Ermeni çetelerinin fütursuzca yürüttükleri bölücü faaliyetlere karşı alınan bir önleme kararının tarihidir 24 Nisan. İşte yaklaşan yeni bir 24 Nisan öncesinde bu çarpıtmanın ne olduğunu bilmek, özünü bilmek siz tüm dinleyicilerimizin faydalanacağı bir bilgidir. Evet, Asrı Aşan Yalan 1915 adlı yeni tarih dizimizin ilk bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde 1770 yılında Rus donanmasının Çeşme'de Osmanlı donanmasına yaptığı baskını ve bu baskının Balkanların tarihini nasıl değiştirdiğini, 1915 yılına kadar uzanan gelişmeleri nasıl etkilediğini ele alacağız. Programı hazırlayıp sunan ben Mehmet Kancı ve yapımda Murat Baran'la teknik ekipteki diğer arkadaşlarım adına hepinize güzel bir hafta dilerim.
Asrı Aşan Yalan 1915.